Ayrım 10, sayfa 75, bölüm 8. Hercule Poirot saat 5 çayının günün en önemli yemeğinin hakkını vermesine engel olacağına inanıyordu. Yani akşam yemeğinin. Buna rağmen Belçikalı yavaş yavaş dostlarına çay ikram etmeye alışıyordu. Bu kez çok becerikli bir uşak olan George, büyük fincanlar ve o sert Hint çayından bulmuştu. Bundan başka masada 4 köşeli yağlı çörekler, ekmek, reçel ve yine 4 köşeli bir erik pastası vardı. Bütün bunlar müfettiş Sharp için hazırlanmıştı. Adam ikram edilen şeyleri zevkle yedi. Sonra da memnun bir tavırla arkasına yaslanarak çayını yudumlamaya başladı. Üçüncü fincandı bu. Sizi böyle rahatsız ettiğim için kusuruma bakmadınız ya Monsieur Poirot. Öğrenciler yurda dönünceye kadar bir saatim var. Hepsini de sorguya çekmem gerek. Bunun hiç de hoşuma gitmediğini itiraf edeyim. Siz geçen gece bazılarıyla tanışmışsınız. Bana işime yarayabilecek bir iki şey söyleyebilir misiniz? Özellikle yabancılar hakkında. Benim yabancıları kolaylıkla tanıyabileceğimi mi sanıyorsunuz? Ama Monşer, aralarında Belçikalı yoktu ki. Anladım. Siz Belçikalı olduğunuz için diğer milletlerden olanlar size yabancı geliyor. Bana geldiği gibi. Ama pek de doğru olmasa gerek. Yani herhalde siz Avrupalıları benden iyi tanıyorsunuz. Buna karşılık Hintliler ve Batı Afrikalılar hakkında fazla bilginiz yok. Size bu konuda en iyi Bayan Hubbard yardım edebilir. Kadın aylardan beri gençlerin arasında yaşıyor. Üstelik insanları iyi anlıyor. Evet, zeki ve işini bilen bir kadın, ona güveniyorum. Yurdun sahibini de görmeliyim. Kadın bu sabah evde yoktu. Sanırım böyle bir sürü yurdu ve birkaç öğrenci kuruluşu varmış. Ama onu pek sevmiyorlarmış. Poirot bir süre bir şey söylemedi. Sonra, "Sen Catherine'e gittiniz mi?" diye sordu. "Evet, baş eczacı bana çok yardım etti. Haberi duyunca hem şaşırdı hem üzüldü. Kız için ne söyledi?" "Bir yıldan biraz fazla bir süreden beri orada çalışıyormuş. Herkes onu severmiş. Fazla zeki değilmiş ama çok dikkatli ve çalışkanmış." Bir an durduktan sonra, "Morfinin oradan alındığı kesin," diye ekledim. "Ya, çok ilginç." "Kız morfin tartrat almış. Eczanede zehirlerin bulunduğu dolapta duruyormuş bu. Üst rafta. Her zaman kullanılmayan ilaçların arasında. Deri altına verilen morfin daha fazla kullanılıyor sanırım. Sonra morfin klorhidrik tartrata tercih ediliyor. Galiba her şey için her şey gibi ilaçların da molası var. Doktorlar bu bakımdan birbirlerine uyuyorlar. Bunu adam söylemedi tabii, ben düşündüm. O dolabın üst rafında bir zamanlar moda olan ama yıllardan beri kullanılmayan ilaçlar vardı. Bu yüzden de küçük, tozlu bir şişenin oradan kaybolduğu hemen fark edilmeyecekti. Evet, ilaçlar belirli zamanlarda kontrolden geçiyor tabii. Eczanedekiler uzun süreden beri morfin tartrat için reçete gönderilmediğini söylediler. Yani şişenin çalınmış olduğu, doktorlardan biri böyle bir reçete yollayıncaya kadar ya da ilaçlar kontrol edinceye kadar ortaya çıkmayacaktı. Üç kalfada hem zehirli maddelerin hem de tehlikeli ilaçların durduğu dolapların anahtarı var. Dolaplar gerekince açılıyor, işlerin çok olduğu günlerde de, yani hemen hemen her gün, dakikada bir ilaç çıkarılması gerekiyor. Bu yüzden de dolap açılıyor ve ancak iş sona erdiği zaman kilitleniyor. Morfini Selia'dan başka kim alabilirdi? Dediğim gibi, diğer iki kadın kalfada da anahtar var. Ama onların hiç Hiçkori Sokağı ile bir ilişkileri olmadığı belli. Biri 4 yıldan beri hastanede, diğeri ise birkaç hafta önce gelmiş. Daha önce Devon'da hastanedeymiş. Sicili çok temiz. Üç eczacının da öyle. Yıllardan beri St. Catherine'de çalışıyorlarmış. Onların dolapları açmaları normal tabii. Sonra yerleri silen yaşlı bir kadın var. Sabahları 9 ila 10 arası geliyormuş. Kızlar hastaların reçetelerine bakar ya da koğuşlardan istenilen şeyleri yollarken kadın dolaptan şişeyi çalmış olabilir. Ama o da hastanenin emektarlarından. Böyle bir şey yapmayacağı kesin. Laboratuvardaki hademede sık sık eczaneye şişe getiriyormuş. Tabii, o da fırsat kolladığı takdirde morfin çalabilir. Ama hiç sanmıyorum. Eczaneye dışarıdan kimler geliyor? Oraya gelip giden yok. Baş eczacının odasına girebilmek için eczaneden geçiyorlar. Sonra büyük eczacı firmalarının temsilcileri de var. Tabii zaman zaman kalfaları görmeye arkadaşları da gidiyor. Bu doğru bir şey değil ama oluyor. Şu son zamanlarda Selia'da kimler gelmiş? Sharp not defterine baktı. Geçen hafta salı günü Patricia Lane adlı bir kız uğramış. Celia'nın eczane kapandıktan sonra kendisiyle sinemada buluşmasını istiyormuş. Poirot düşünceli bir tavırla mırıldandı. Patricia Lane. Kız orada 5 dakika kalmış. Zehir dolabının yanına da gitmemiş. Bankonun arkasında oturup Celia ve başka bir kızla konuşmuş. Sonra Celia'ya 2 hafta kadar önce bir zenci kızın geldiğini de hatırladılar. Pek mağrurmuş kız. İşin kendisini ilgilendirdiğini söyleyerek sorular sorup notlar almış. Bu Elizabeth Johnson olacak. Demek not almış. Sosyal yardım günüymüş. Böyle şeyler çok ilgisini çekiyormuş kızın. Bir de çocukların diyareleri ve deri hastalıkları için verilen ilaçlar. Poirot başını salladı. Başka? Başkasını hatırlamıyorlar. Eczane doktorlar da geliyor muymuş? Sharp güldü. Tabii, her zaman iş ya da ahbaplık için. Bazen bir formül hakkında konuşmak veya ne ilaçlar olduğunu öğrenmek amacıyla. Ne ilaçlar olduğunu öğrenmek mi? Evet. Bu benim de dikkatimi çekti. Bazen doktorlar hastaların kaşınmasına, çıban çıkarmasına ya da midesinin bozulmasına neden olan maddelerin yerine başka ilaçlar vermek için eczacıların fikirlerini alıyorlarmış. Bazen de işler azaldığı sırada biraz konuşmak için eczaneye uğramaktaymışlar. Gençler akşamdan kalma oldukları zaman gelip aspirin ya da veganin istiyorlarmış. Herhalde fırsat bulunca kızlarla hafiften flört etmeye çalışıyorlar. İnsanlar her yerde aynı. Durumun ne kadar ümitsiz olduğunu görüyorsunuz ya. Poirot, yanılmıyorsam dedi. Hitchcock sokağındaki gençlerden biri ya da birkaçı St. Catherine'de. İri yarı, kırmızı saçlı bir çocuk var. Len Bateson. Evet, o da St. Catherine'de. Colin McNabb'de. Oradaki seminerlere devam ediyor. Sonra Jean Tomlinson adlı bir kız da fizyoterapide çalışıyor. Herhalde onlar da sık sık eczaneye uğruyorlardı. Evet, işin kötüsü onların ne zaman geldiklerini kimse hatırlamıyor. Çünkü o gençlerini hastanede görmeye alışmışlar. Jean Tomlinson eczacılardan birinin arkadaşıymış. Poirot içini çekti. Bu iş hiç kolay olmayacak. Öyle. St. Catherine'de çalışanlardan biri zehir dolabına bakarak neden sizde arsenik poz bu kadar fazla diyebilir. Bu ilacın artık kullanılmadığını sanıyordum. Ya da buna benzer bir şey söyler. Hiç kimse bundan şüphelenmez. Sonra da bu olayı hatırlamaz tabii. Sharp bir an durdu. Şimdi bir Celia Austin'e morfin verdim. Sonra da kızın intihar ettiğini sanmamız için morfin şişesiyle o mektuptan yırttığı yazıyı odaya koydum. Ama neden? Neden Monsieur Poirot? Belçikalı başını salladı. Müfettiş devam etti. Bu sabah kloptomani fikrini Celia Austin'e başka birinin vermiş olabileceğini ima ettiniz. Poirot huzursuzca kımıldadı. Bu bir tahmindi. Bence kız bunu kendi kendine düşünebilecek kadar zeki değildi. O halde bu fikir kimden çıktı? Bana kalırsa öğrencilerden ancak üçü bunu akıl edebilirdi. Len Bateson, psikoloji biliyor. Sonra Colin'in suçlu psikolojisine çok meraklı olduğunun farkında. Celia'ya bunu bir tür şaka olarak söylemiş, kızlar rolünü ezberlemiştir. Belki de onun gizli bir amacı vardı. Ya da Len Bateson herkesin sandığı gibi bir insan değil. Zaten bunu daima dikkate almak gerek. Nigel Chapman hem muzip hem de biraz kötü niyetli bir genç. Böyle bir şey alay olsun diye yapar ve en ufak bir üzüntü de duymaz. 25'ine gelmiş ama hala şımarık bir çocuktan farksız. Üçüncü aday ise Valerie Hoppus adlı çok zeki, modern ve öğrenim görmüş kız. Colin'in göstereceği tepkiyi hemen tahmin edecek kadar psikoloji biliyor sanırım. Belki Celia'yı seviyordu ve Colin'i budala yerine koyarak eğlenmekte bir sakınca görmedi. Sharp isimleri yazdı. Len Bateson, Nigel Chapman, Valerie Hoppus. Yardımınıza teşekkür ederim. Onları sorguya çekerken bunu hatırlayacağım. Ya Hintlilere ne dersiniz? Onlardan biri de tıp öğrencisi. Poirot başını salladı. O siyasetle meşgul. Bir de devamlı baskı altında tutulduğunu düşünüyor. Çevresiyle Celia Austin'e kraptoman gibi hareket etmesini söyleyecek kadar ilgilenmiyor. Zaten kızın da onun tavsiyesini dinleyeceğini pek sanmıyorum. Bana anlatacağınız başka bir şey yok mu Monsieur Poirot? Sharp ayağa kalkarak defterini cebine koydu. Ne yazık ki yok ama bu konu beni yakından ilgilendiriyor. Bunun sizce bir sakıncası yok ya dostum. Ne münasebet, bence ne sakıncası olabilir? Ben de amatörce yöntemlerimle elimden geleni yapmaya çalışacağım. Ancak bir tek yol izleyebilirim. Hangi yolu? Poirot içini çekti. Konuşma yolunu dostum. Konuşma yolunu. Şimdiye kadar rastladığım bütün katiller konuşmaktan hoşlanırlardı. Bence karakter sahibi, sessiz sedasız adamlar pek cinayet işleyemezler. İşleseler bile bu bir hiddet anında olur. Daha ilk bakışta da durumu anlaşılır. İnce düşünceli, zeki katilimize gelince. Kendisini o kadar beğeniyor ki er geç ağzından bir şey kaçırır. Böylece kendini ele vermiş olur. Bu gençlerle konuşun Monşer. Basit sorularla yetinmeyin. Onlara cesaret verin. Size düşüncelerini açıklasınlar. Yardımlarını isteyin. Tahminlerin üzerinde durun. Ama canım, size işinizi ben öğretecek değilim ya. Sizin ne kadar yetenekli olduğunuzu iyi bilirim. Sharp usulca gülümsedi. Evet, ben uysallığın çok işe yaradığını yıllar önce öğrendim. İki adam birbirlerine bakarak güldüler. Müfettiş, hepsi de katil olabilir tabii, dedi. Poirot kayıtsız bir tavırla, orası öyle, diye cevap verdi. Örneğin, Lambertus'un çok çabuk kızıyor. O zaman adeta kendini kaybediyor. Valeri Hoppus çok akıllı, zeki bir plan hazırlayabilir. Nigel Chapman dengesiz, çocuksu bir tip. O Fransız kız para için insanı öldürebilir. Patricia Lane annelik duyguları güçlü bir kız. Böylesi sıra gelince kimsenin gözyaşına bakmaz. Çok acımasız olurlar. Amerikalı Sally Finch neşeli cana yakın biri. Ama pekala rol yapabilir. Jean Tomlinson dürüstlük meraklısı. Ama biz de her pazar kiliseye devam eden katil çok gördük. Mutlaka Auntie Elizabeth Johnson yurttaki öğrencilerin en akıllısı. Ama o da duygularını aklın baskısı altına almış. Bu tehlikeli bir şey. Sonra yurtta sevimli bir genç Afrikalı var. Tahmin bile edemeyeceğimiz bazı nedenler yüzünden cinayet işleyebilir. Psikoloji meraklısı Colin McNabb'e gelince, tanıdığım bazı psikologlar önce kendilerini tedavi etselerdi çok iyi olurdu. Monsieur Poirot, başımı döndürdünüz. Cinayet işlemeyecek kimse yok mu? Hercule Poirot, bundan kuşkuluyum, diye mırıldandı. Bölüm 8'in sonu, sayfa 82, ayrımının sonu.